Ayrım 3. İslam nedir? Mustafa İslamoğlu. Sayfa 31. Tevhid nedir? Tevhid, İslam inancının bir numaralı esasıdır. İslam, tevhid inancı üzerine yükselir. İslam adına yapılmış ve yapılacak olan her şeyin kendisine vurulacağı ölçü, tevhid ölçüsüdür. Tevhid, şu cümlede özetini bulur. La ilahe illallah. Kulluk edilmeye layık Tanrı, sadece Allah'tır. Bu cümleye tevhid kelimesi adı verilir. İslam imanının anahtarı olan bu çok özel cümle, esasen varlığın şifresi mesabesindedir. Bu yüzden bu cümlenin manevi ağırlığını Hazreti Peygamber, kainattan daha ağır olarak nitelemiştir. La ilahe illallah, iki bölümden oluşur. İlk bölüm, hiçbir tanrı yoktur, la ilahe, manasına gelen negatif cümleciktir. İkinci bölüm, sadece Allah vardır, İllallah manasına gelen pozitif cümleciktir. Bu cümledeki negatif ve pozitif polarite kainattaki her şeyi kapsar. Bu polarite atom çekirdeğinde nötron ve protonla temsil edilir, yıldızlar ve gezegenler gibi tüm gök cisimlerinde onların düzenli hareketini sağlayan merkez kaç ve çekim kuvveti ile temsil edilir. Canlılarda ölüm ve hayatla temsil edilir. Nefes alan canlılarda nefesin veriliş ve alınışı ile temsil edilir. Dijital dünyada bu dünyanın iki temel elemanı olan sıfır ve bir ile temsil edilir. Yani varlık hal diliyle kelime-i tevhid getiren kozmik bir korodur. Buna varlığın varoluş ve yok oluşu da dahildir. Böylece tevhid kelimesi getirmek, kainata mensup olmayı sembolize eder. Bu yönüyle la ilahe illallah, insanı parçası olduğu mahlukata karşı sorumlu davranmaya davet anlamına gelir. Ama hepsinden öte, la ilahe illallah, tevhide girişin parolasıdır. La ilahe illallah'la tevhid akidesine giren kimse, bu cümleyi söylemekle Allah'a karşı şunları taahhüt etmiştir. Allah demek, anlam demektir. Var olan her bir şeyin anlamlılığı ve amaçlılığı değişmez bir yasadır. Bir şeyi, bir hayat alanını yaratıcısından koparmak, anlamından ve amacından koparmaktır. Her şey, her şeyle ilişkili, her şey bir şeyle, Allah'la ilişkilidir. Allah'ın müdahil olmadığı, ondan bağımsız bir hayat alanı yoktur. Yaratanın tekliği, yaratılanın çokluğu esastır. Yaratanı çok bilmek hakikate zulüm, yaratılanı teke indirgemek mahlukata zulümdür. Tüm tiranlar ve despotları bu sonuncu zulüm türü üretmiştir. Bu yasa gereği bırakınız masum güzelliklerden birini, inançsızlığın kökünü yeryüzünden kazımak bile Allah'ın iradesine aykırıdır. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi. Ne yani, şimdi sen kalkıp da onları iman edinceye kadar zorlayacak mısın? Yunus 10'a 99. Tevhid inancı ile Hristiyanlıktaki teslis dogması arasındaki fark nedir? Tevhid ile teslis birbirinin zıttıdır. Tevhid inancı İslam'ın esasıdır. Teslis dogması Hristiyanlığın esasıdır. Tevhid inancı Tanrı'nın mutlak tekliğini, sonsuz ve aşkınlığını, eşsiz ve benzersizliğini, yarattıklarından hiçbir şeye benzemezliğini, oğul ve baba olmazlığını ifade eder. Teslis dogması bunun tersini ifade eder. Tevhid inancı Kur'an'a göre ilk peygamberden sonuncusuna kadar bütün peygamberlerin ortak inancıdır. Fakat teslis anlamına gelen trias kavramını ilk kez Meryem oğlu İsa'dan yaklaşık 150 yıl sonra Atinalı ilahiyatçı Athenagoras kullanmıştır. Bu kavramı diğer çok tanrılı kültürlerden esinlenerek inanç esası olarak sistemleştiren ise kilise babalarından Tertullianus'tur. 160-220. Tevhid inancına göre bir Müslüman asla Allah'tan başkasına dua edemez. Buna Hazreti Muhammed'e dua etmek de dahildir. Teslis inancına göre bir Hristiyan Meryem oğlu İsa'ya dua edebilir. Hazreti Muhammed kendisinden sonra yaşayan tek çocuğu olan Fatıma'ya ölümünden hemen önce şöyle demiştir. Kızım Fatıma, kendini kendi yaptığın iyiliklerle Allah'ın elinden kurtar. Allah'a yemin olsun ki ahirette senin için bir şey yapamam. Tevhid inancına göre bir Müslüman için Hazreti Muhammed'in bedeni kutsal değildir. Fakat teslis inancına göre bir Hristiyan için Meryem oğlu İsa'nın bedeni kutsaldır. Tevhid inancına göre bir Müslüman Hazreti Muhammed'e tapamaz. Hazreti Muhammed'e tapmakla puta tapmak arasında hiçbir fark yoktur. Teslis inancına göre bir Hristiyan Meryem oğlu İsa'ya tapmıyorsa Hristiyan olamaz. İslam'da insanın Allah'a kulluğu ne anlama gelir? İslam'da insanın Allah'a kulluğu üç anlama gelir. 1. İnsanın kendi güdülerine kul olmaması. İslam, insanın kendi ayartıcı benliğine ve içgüdülerine esir olmasına karşıdır. Zira bu, insanın aklını, iradesini ve vicdanını tutsak eder. Kur'an bu durumu tutkularını tanrı edinmek olarak niteler. Furkan 25-43. Allah'a kul olmak, tutkusuna kul olmayı reddetmektir. 2. İnsanın insana kul olmaması. İslam, insanın insana kul olmasını yasaklamıştır. İnsanı kendine kul edenler de, insana isterse gönüllü olsun kul olanlar da Allah katında sorumludur. Bu insanı hemcinslerinin tasallutundan korumak içindir. 3. İnsanın dünyalıklara kul olmaması. İslam, insanın dünyaya, servete, paraya, makama veya herhangi bir şeye kul olmasını da yasaklamıştır. Bu, insanı dünyevileşmekten korumak içindir. Böyle yapan insan, varlık hiyerarşisinde kendisinden daha alt değerde olan şeylere harcanmış sayılır. Meleklere imanın mahiyeti nedir? Meleklere imanın mahiyeti şu üç şeydir. 1. Varlığın beş duyunun kapasitesiyle sınırlı olan gözlem ve deney yoluyla bildiklerimizden ibaret olmadığı hakikatini kabul etmek. 2. Varlığın insan idrakini aşan bir boyutunun olduğunu kabul etmek. 3. Şeylerin gördüğümüz boyutları dışında bir de görmediğimiz boyutları bulunduğu hakikatini kabul etmek. İslam'da melek tasavvuru nasıldır? Melekler deyince akla ilk, Kur'an'da adı sıkça geçen vahiy meleği Cebrail gelir. Cebrail'in görevi Allah'tan aldığı vahiyleri olduğu gibi nebilere iletmektir. Vahiy meleği, vahyin metafizik kaynağı olan korunmuş kart, levh-i mahfuz ile vahyin hedefi olan peygamber arasında elçidir. Kur'an'ı Hazreti Peygamber'e vahiy meleği Cebrail getirmiştir. Onu iki kez asli suretinde görünmüştür. Yasin 53-5-18. Melekler Allah'a kayıtsız şartsız itaat eden varlıklardır. Kur'an'daki melek kavramının içine dilediğinde Allah'ın eşyaya oradan müdahale ettiği fiziki varlıkların metafizik kodları da girer. Bunları yaratılan şeylerin beyni, hafızası, kartı gibi de algılayabiliriz. Kainatta görünen ve görünmeyen, iradeli ve iradesiz tüm varlıkların tabi olduğu ilahi matematik bu beyin, hafıza, kart üzerinden işler. Meleklerin Kur'an'da asla değişmezliği ve bozulmazlığı defalarca vurgulanan ilahi yasaların adı olan sünnetullahın icrasında rol alan, mahiyetini tam olarak bilemediğimiz varlıkları tekabül eden bir tarafı da vardır. İslam'a göre şeytan kimdir? İslam'a göre şeytan, iblis, Allah'ın hasmı ve rakibi değil, Allah'ın asi ve günahkar kuludur. Kur'an'da anlatılan Adem-İblis kıssalarından çıkan sonuç şudur. Adem de, şeytan da Allah'ın emrine karşı geldi ve günahkar oldu. Taha 20-121. Fakat Adem günahından af diledi ve makbul oldu. Bakara 2-37. İblis günahını savundu ve ilahi rahmetten kovuldu. Araf 7-12. Şeytan, Allah'ın Allah olduğunu bilir ve itiraf eder, onun yüceliğine yemin eder. Enfal 8-48. Kur'an'a göre şeytan, Allah'ın değil, insanın hasmı ve rakibidir. O, varlığını insanı yoldan saptırmaya adamıştır. Araf 7-16. Tanrı, şeytanın varlığına, insan hemcinsini ötekileştirmesin ve şeytanlaştırmasın diye izin vermiştir. Şeytanın varlık sebebi, İnsanın kendi türünü ötekileştirmesinin önüne geçmektir. Zira insanın zaafları vardır. Bu zaaflar aslında insanı üstün kılan meziyetlerin yan etkileridir. İnsanın zaaflarından biri de mutlaka ötekileştirecek birini aramasıdır. İnsan, insan için gerçek bir ötekidir. Şeytanın varlığıyla Tanrı insana şu zımni mesajı verir. Ey insan! İlle de birini ötekileştireceksen şeytanı ötekileştir. Zira şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Bakara 2-168. Vahiy, şeytanın sorumluluk bilincine sahip aktif akıl, irade ve vicdan sahibi insan üzerinde hiçbir gücünün olmadığını söyler. İsra 17-65. Şeytanın insana karşı kullanabileceği tek güç, insanın şeytana kendi iradesinden transfer ettiği güçtür. Bu yüzden şeytanın etkisi altına giren biri, şeytanı değil, kendini suçlamalıdır. O kişi, akıl, irade ve vicdanını vahiyle aktif tutacağına, pasif tutmanın bedelini ödemektedir. Zuhruf 43-36. Onun şeytana aldanmış olması kendisi için bir mazeret teşkil etmez. İbrahim 14'e 22. Kitaplara iman nedir? Kitaplara iman, insanlık tarihi boyunca Tanrı'dan gelen tüm vahiylere imanı içerir. Bir insan, başta Tevrat, İncil ve Kur'an olmak üzere tüm vahiylere eksiksiz iman etmeden gerçek Müslüman sayılmaz. Bir Müslümanın Hz. Muhammed'e gönderilen vahye iman etmesi nasıl zorunluluksa, başta İbrahim, Musa ve İsa peygamberler olmak üzere diğer tüm peygamberlere indirilen vahiylere iman etmesi de öylesi bir zorunluluktur. Tarihi bir hakikattir ki, Kur'an'dan önceki kitapların asılları bize kadar ulaşmamıştır. Onlar içerisindeki ilahi mesajlar zaman içerisinde bazı değişikliklere uğramıştır. Kur'an onlardan bazı pasajları nakleder. Âlâ 87'ye 14-19, Maide 5'e 32-45, Enbiya 21-105. Kur'an kendisini önceki kitaplardan günümüze kalanların mihenk taşı olarak takdim eder. Maide 5'e 48. Önceki kitaplardan geriye kalanın doğru olup olmadığını test etmenin tek yolu, onları Kur'an'ın mihengine vurmaktır. Eğer Kur'an tasdik ediyorsa, onun Allah'tan geldiği gibi korunduğuna iman edilir. Eğer etmiyorsa, onun zaman içerisinde tahrife uğrayan vahiylerden olduğu sonucuna varılır. Vahyin mahiyeti nedir? Vahiy, kelime olarak bir haberi söz dışı bir yolla gizli ve hızlı bir biçimde muhataba ulaştırmak demektir. Vahiy, Allah'ın insanla konuşmasıdır. Vahiy, insandan Allah'a yükselen duanın Allah'tan insana inen daimi karşılığıdır. Vahiy, aşkın olanın içkin olanla irtibat kurmasıdır. Vahiy, sonsuz ve ölümsüz olan Tanrı'nın sonlu ve ölümlü olan insana tenezzül etmesidir. Vahiy, insanın kullanma kılavuzudur. Bir şeyin kullanma kılavuzunu en iyi onun yaratan yazar. İnsanı yaratan da, onun kullanma kılavuzunu gönderen de Allah'tır. Vahiy, ilahi bir inşa projesidir. Vahiy, insanı, insan yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayat inşa edebilsin diye inşa eder. Vahiy, insanı şu dört şekilde inşa eder. 1- Kavramlarıyla tasavvuru. 2- Önermeleriyle aklı. 3- Örnekleriyle şahsiyeti. 4. Bütünüyle hayatı. Vahiy hangi yollarla gelir? Bu soruya Kur'an, Şura 42 suresinin 51. ayetinde şu 3 yolla gelir cevabını verir. 1. Ani ve insanın kalbine işleyen bir ilham yoluyla gelir. 2. Veya bir perde arkasından gelir, Musa'nın ilahi kelamı ilk duyduğu ağaç, işte bu perde rolünü oynuyordu. Kasas 28'e 3. 3. Veya vahiy meleği Cebrail aracılığıyla gelir. Vahyin amacı nedir? Vahyin amacı, insan merkezli bir hayat, iman merkezli bir insan, bilgi merkezli bir iman, hakikat merkezli bir bilgidir. Hakikatin merkezi ise bir sıfatı da el-hak olan Allah'tır. Vahiy insanı zamanın nesnesi olmaktan çıkarıp zamanın öznesi yapar. Vahiy insanı hayatın atı olmaktan kurtarıp hayatın süvarisi yapar. Vahiy, insanı servete ait olmaktan kurtarıp servete şahit yapar. Vahiy, insanı eşyaya efendi, Allah'a kul yapar. Vahyin pratik değeri nedir? Vahyin pratik değeri, insanı kendi içgüdülerinin ve ayartıcı benliğinin kölesi olmaktan kurtarmak, akıl ve iradesini doğru ve tam kapasite kullanmasını sağlamaktır. Bunun temin için, 1. Vahiy insana sınırlar çizer ve yaratılış gayesini öğretir. İnsan bu sınırlar sayesinde belirsizlikten kurtulur ve daha üst bir otoriteye teslim olmanın derin bir iç huzurunu yaşar. Bu aynı zamanda insanın ontolojik güvenlik ihtiyacına cevap verir. 2. Vahiy insana imkanlarını ve zaaflarını gösterir. İnsan vahyin aynasında kendisini gözetler ve kendini tanır. Kendini tanıyan kendini bilir, kendini bilen Rabbini bilir. 3. Vahiy insana Allah'ı tanıtır. Zira Allah'ı kendisinden tanımanın iki yolu vardır. Birincisi onun kelamı olan vahiy, ikincisi onun eseri olan tabiat. Vahiy sadece kelamı üzerinden Allah'ı nasıl okuyacağımızı öğretmekle kalmaz. Aynı zamanda tabiat üzerinden Allah'ı nasıl okuyacağımızı da öğretir. Bu yüzden kendi birimlerine verdiği ayet, gösterge isminin aynısını tabiatı oluşturan şeylere de verir. 4. Vahiy, insana insanın ampirik bilgi ile asla bilemeyeceği gaybı ve öteki dünyayı tanıtır. Varlığın insan idrakini aşan bir boyutunun gayb olduğu kesin. O boyut hakkında insan bilmeden konuşursa spekülasyon yapar. Bu ise hurafe ve batıl inanç üretir. Bu bir tür sahte metafiziktir. Gayb hakkında tek bilgi kaynağı Allah'tır. Zira onun bilgisi idraki aşan gaybi varlıkları da kuşatır. Özetle vahiy, Tanrı'nın idraki aşan hakikatlere, gayba dair bilgisini bize taşıyan ilahi kaynaktır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 39.